SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 11 Nisan 2022 Pazartesi tarihli bugünkü yayınımızla karşınızdayız. Haftanın ilk yayınıyla 6 haftalık seçim kampanyası yayınımıza da başlıyoruz. Malum dün seçim tarihi açıklandı ve liderler bir süredir sürdürdükleri kampanyalarına resmen başladılar. Önümüzdeki 6 hafta boyunca yani seçimlere kadar dinleyicilerimize yararlanabilecekleri bilgilendirici bir seçim haberciliği sunacağız. Bugünkü ilk yayınımızda seçimlere ilişkin iki bölüm yer alacak. İlkinde siyasi gelişmeler yer alacak. İkincisinde ise seçimin teknik yönlerini anlatacağız. Ve böyle birçok programımız olacak önümüzdeki günlerde. Bu teknik bilgilendirici bölümlerde nasıl oy kullanılır? Senato nedir? Temsilciler Meclisi nedir? Tercihli sistem nasıl çalışır gibi temel bilgileri vereceğiz. Bugünkü yayınımızda ayrıca spor bölümü dahil başka konularımız da olacak. Spor bölümümüz hafta sonu oynanan maç sonuçlarını kapsayacak. Bugünkü yayınımızı stüdyodan canlı gerçekleştiriyoruz. Mesajlarınızı hemen okuma imkanımız olacak. Bugün de mesajlarınızı seçimlere ayırmak istiyoruz. Kime oy vereceksiniz ve neden sorusu bugünkü mesajlarınızda yanıtlamanızı istediğimiz soru olacak. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Federal seçim kampanyasının ilk resmi günü başladı. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu silahları sağlayacağını açıkladı. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi sorusuna yanıt verdi. Altı haftalık federal seçim kampanyasının ilk günü büyük partilerin liderlerinin milyon dolarlık fon vaatlerini açıklamalarıyla başladı. New South Wales'in güney sahilindeki bölgesel bir kasaba olan Novra'da kampanya yürüten Başbakan Scott Morrison, güvenliği arttıran ve bakım iş yükünü ele alan yol iyileştirmelerine öncelik vermek için 40 milyon dolarlık bir seçim taahhüdünü açıkladı. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ise Tazmanya'da işitme kaybı olan çocuklara daha iyi bakmak için 1,5 milyon dolarlık bir fon açıkladı. Başbakan Scott Morrison, koalisyonun yeniden hükümete seçilmesi durumunda Alan Tudge'ın nasıl bir rol üstleneceğine açıklık getirmek zorunda kaldı. Tudge, eski çalışanına karşı fiziksel ve psikolojik taciz iddiaları üzerine görevinden ayrılmış ve bu iddiaları reddetmişti. Tudge'ın Eğitim Bakanlığı'na devam etmek istemediği yönünde geçen ayki açıklamasına rağmen Morrison bugün hiçbir şeyin değişmediğini iddia etti.
Mr. Tudge, elected to stand aside. He is still
Taç kenara çekilmeyi seçti. O hala bir bakan. Görevinden istifa etmedi ve görevinden alınmadı diyen Morrison, konular hakkında tam bağımsız bir soruşturma yaptık. Gündeme getirilen ciddi meseleler ve bakan olarak hizmet etmeye devam etmesini engelleyecek hiçbir şey olmadığı sonucu bulundu diye konuştu. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, partisinin hükümete seçilmesi halinde başbakan olarak ilk dönemde reel ücretleri arttırma sözü verdi, ancak nakit oranı ve ulusal işsizlik rakamlarını hatırlayamadı. Muhalefet lideri, liberal milletvekili Bridget Archer'ın oturduğu Bass'ın orijinal koltuğu için Tazmanya'daydı. Oranı belirtip belirtmeyeceği 3 kez sorulan Albanese, işsizlik rakamlarını yanlış bir şekilde belirtmeden soruyu geçiştirdi.
What's the national unemployment rate?
National unemployment rate at the moment is I think it's 5.4, I'm not sure what it is.
Hemen ardından Başbakan Morrison'a New South Wales'ın güney kıyısındaki Gilmore'da seçim çalışmasında aynı soru soruldu.
Nominate the cash rate and the unemployment rate. Your opponent couldn't this morning.
Morrison %0.1 nakit oranı bir süredir orada. Buna ek olarak size memnuniyetle söylemekten mutluluk duyduğum işsizlik oranı %4 ve son 50 yılın en düşük seviyesine indi diye konuştu. New South Wales'ta 3 COVID-19 ölümü ve 13.468 yeni vaka bildirilirken Victoria'da ise COVID ile ilgili bir ölüm daha kaydedildi ve 9.567 yeni vaka bildirildi. New South Wales'ta acil servis çalışanlarına saldırmaktan suçlu bulunan kişiler 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Polise ve diğer kolluk kuvvetlerine saldırma konusunda hali hazırda uygulanan cezalar genişletilecek. Başbakan Dominic Perrottet, hükümetin New South Wales Ceza Konseyi'nin acil servis çalışanlarına saldırılar raporundaki tüm tavsiyeleri desteklediğini söyledi. İtfaiyecilerin ve SES çalışanlarının da korunmasını sağlamak için daha ileri gidileceğini belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Amerika'nın Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamaya bağlı olduğunu söyledi. Sullivan'ın açıklamaları, Rusya'nın Ukrayna'daki Rus güçlerin komutasına yeni bir general atandığının belirtilmesinin ardından ve Ukrayna'nın silah konusunda daha fazla yardım arayışında olduğu bir dönemde geldi. Sullivan, Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla toprak elde etmesini engellemek ve sivilleri hedef almasını önlemek için Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğini belirtti.
There must be accountability. And the United States will work with the international community to make sure there's accountability.
Silahları Ukrayna'ya ulaştırmak için aralıksız çalıştıklarını söyleyen Jack Sullivan, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna'ya Rusların suçlar işledikleri kent ve kasabaları almalarını önlemek için ihtiyaç duyduğu silahları sağlayacaklarını vurguladı. Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Kiev çevresinde Rus askerlerinin çekildiği bölgelerde şu ana dek 1200'den fazla cesedin bulunduğunu söyledi. Venediktova, Rusya'nın Ukrayna'nın tüm bölgelerinde savaş suçu işlediğini görüyoruz diye konuştu. Buça'da onlarca kişinin ölü bulunması sonrası bugün de Bozova'da bir toplu mezarın bulunduğu öne sürülüyor. Bölgenin yerel yetkilisi Taras Didiç, bir benzin istasyonu yakınında onlarca ölü bulunduğunu söyledi. Ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ülkelerinin doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapmasına hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Pazar akşamı Facebook hesabından halka seslenen Zelenski, Rus güçlerini işkence yapmak ve korkakça davranmakla suçladı. Zelenski, bize karşı daha fazla füze kullanılabilir, hatta havadan bizi daha fazla bombalayabilirler. Ancak onların eylemleri karşısında hazırlıklıyız, yanıt vereceğiz diye konuştu. Öte yandan Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya'nın ülkeye işgale başlaması ve çıkan savaş yüzünden %45 küçüleceğini tahmin ettiğini açıkladı. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Anna Bijer de Ukrayna'nın ayakta kalması için derhal büyük bir mali desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşırı sağa karşı birlik çağrısında bulundu. Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun galibi en güçlü rakibi Le Pen'i 5 puana yakın bir farkla geride bırakan Macron oldu. Macron ile rakibi Le Pen 24 Nisan'da ikinci turda yarışacak. Aşırı sağa karşı oy kullanmanın Fransa ve Avrupa'yı bir araya getireceğini söyleyen Macron, laiklik yoluyla herkesin inanıp inanmamasına, ibadet etmesine izin veren bir Fransa istiyorum ifadelerini kullanarak Müslümanların veya Yahudilerin dinlerinin emrettiği gibi yemek yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum ifadesini kullandı.
J'invite solennellement nos concitoyens.
I solemnly invite our fellow citizens, whatever their sensibilities and whatever their choices.
Duyarlılıkları ne olursa olsun, ilk turda tercihleri ne olursa olsun hemşehrilerimizi bize katılmaya davet ediyorum. Bazıları bunu aşırı sağ engellemek için yapacak diyen Macron, milletin geleceği için bu belirleyici anda hiçbir şey eskisi gibi olmamalı. Bu yüzden Fransa için çalışmak isteyenlere ulaşmak istiyorum. Milletimizin hizmetinde ortak bir eylem inşa etmek için farklı inançları ve hassasiyetleri bir araya getirmek için yeni bir şey keşfetmeye hazırım diye konuştu. Meksika'da düzenlenen referandumla halk devlet başkanının görevine devam edip etmeyeceğine karar vermek için sandık başına gitti. Referandumda güven kaybı nedeniyle görevden alınma veya cumhurbaşkanlığında kalma da dahil olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Meksika kanunlarında yer alan ve her devlet başkanının görev süresinin ortasında göreve devam edip etmeyeceğine karar verilen bu referandum ülkede uzun süredir uygulanmamıştı. Ancak bu yıl Obrador'un ısrarıyla ülke tarihinde ilk kez gerçekleştiriliyor. Meksika'da muhalefet yapılan referanduma açıkça karşı çıktığını belirtti. Ülkedeki bazı muhalefet liderleri bu referandumun gereksiz olduğunu savunarak seçmenlere boykot çağrısı yapmıştı. Gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabı üzerinden Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusunu sorduğunu yazdı. Bu soruya avukatları aracılığıyla yanıt veren Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "Kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. Biz Cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız." ifadesini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğini söylemiş ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla CHP'li bir ismin gelmesini memnuniyet verici bulmuştu." Bu arada gazeteci Nihat Genç, Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanı Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu iddia etti. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bu iddiaya şöyle yanıt verdi.
Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener katıldığı toplantı ve bütün kamuoyuna açık alanlarda da bu sürece ilişkin bir adayın temel kriterlerini belirledi. Yani biz ikinci bir Erdoğan vakası istemiyoruz dedi. Bu Sayın Genel Başkanım cümlesi. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak dedi. Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde son derece etkin, son derece titiz, son derece dikkatli bir şekilde bu sürece katkı sağlayacağından hiç kimsenin şüphesi olmaz. İsimlerdeki popülerlik merkeze alınarak siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Haşim Kılıç iddiasını dillendirenlere tepki gösterdi. Twitter hesabında muhaliflik kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisini tahrip etmek için adeta safra üretim merkezi fonksiyonu görenlere anlam yüklememek gerekiyor. Özellikle de Asparagas Haber ve Aday Toto niteliğindeki şu aday oluyormuş, bu aday yapılmak isteniyormuş tarzı yayınlara itibar etmemek gerekiyor diye yazan Uysal, Türk milletinin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili beklentisinin 3 ölçüsü olduğunu belirterek bunların 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik ve seçim sonrası 20 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından devri sabık muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi olduğunu ifade etti. Öte yandan 6 muhalefet partisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş planı için bir komisyon kurdu ve bu komisyonun isimleri belirlendi. Sürecin yol haritasını belirleyecek komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti adına Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi adına Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti adına Genel Sekreter Serhat Yücel, DEVA Partisi adına Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi adına da İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı yer alıyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren seçim kanununda değişiklik yapan kanunun 3. maddesinin iptali için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Partinin hukukçu kurmayları tarafından hazırlanan dilekçede il ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve 3 ay içinde seçim kurallarının yeniden oluşturulması yönündeki düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğu için yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 Nisan polis gününde emekli emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. 10 Nisan polis günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajdaysa Kılıçdaroğlu, "Emniyet teşkilatımızın değerli mensupları, çalışma koşullarınızın düzeltildiği, liyakata göre atamaların gerçekleştiği, özlük haklarınızın iyileştirildiği, huzur ve mutluluk içinde görevinizi icra edeceğiniz ve ailenize de zaman ayıracağınız güzel günler çok yakındır" ifadesini kullandı. Ekonomik sorunlar nedeniyle ay sonunda ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçeceğini duyuran Yeni Çağ Gazetesi Ankara bürosunu da ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazetenin kapanmasının arkasında bir insan, bir kitle dramı var. O dramın da saray ve şürekası tarafından bilinmesi gerekir. İktidar sahiplerinin özgür medyaya tahammülleri yok" diye konuştu. Türk Polis Teşkilatı'nın hiçbir zaman terör örgütlerine boyun eğmeyeceğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bu teşkilat Fethullah Gülen yapılanmasını iyi tanır. Onları dize getirmiş bir teşkilattır. Onları bu topraklardan söküp atmış bir teşkilattır. Geri kalanları da kazıtmaya yemin etmiş bir teşkilattır. Polis teşkilatı Fethullah Gülen yapılanmasının çürüklerinin ne iftiralarına, ne fitnelerine, ne de ayak oyunlarına teslim olabilecek bir teşkilat değildir" ifadelerini kullandı. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Ardahan İl Başkan Yardımcısı ve Ardahan Telekom İl Müdürü Zafer Tahiroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım'la Orhan Atalay'ın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Tahiroğlu paylaşımında Yıldırım için baskı neticesinde istifa etmemden sonra kendisiyle görüştüğümde "Müdür bey, bizim çocuklar seninle çalışmak istemiyorlar" diyecek kadar insan emeğine saygısız olan biri. "O dönem Türk Telekom bunların babalarının çiftliğiydi ya" diye konuştu. MÜSİAD'ın geleneksel iftar programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak" açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bakan Nebati'nin bu iddiasına tepki gösterdi. Özel, Nebati'nin "Nisan'dan sonra enflasyon düşecek" sözlerini hatırlatarak liyakatiyle değil sadakatini kanıtlayarak makam sahibi olanlar göreve devam ederse enflasyon Aralık ayında da düşmez. Çözüm Erdoğan'ı ve ekonomi kadrolarını değiştirmek ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan katıldığı bir programda Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın barıştan yana bir siyasetçi olduğunu ifade etti.
Selahattin Demirtaş bir kere hukuken gadre uğramış bir insan. Barıştan yana bir insan, altını tekrar çiziyorum. Selahattin Demirtaş'la ben 5 saat konuştum Edirne cezaevinde. Benden hiç ayrı düşünen bir insan değil. "Ya kardeşim, bu insanlara haksızlık etmeyin. Selahattin Demirtaş niye orada yatıyor?" Selahattin Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor ki. Selahattin Demirtaş barıştan yana. "Niye Selahattin Demirtaş'a bu zulmü yapıyorsunuz?" "Tek sözü için. Seni başkan yaptırmayacağım" dediği için. "Sen başkan olabilirsin" deseydi, Bugün Selahattin Demirtaş cezaevinde değildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz kıyılarında görülen serseri mayınlara ilişkin konuştu. Akar, mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var. Belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde bu mayınlar bırakılmış olabilir ifadesini kullandı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'la telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar Havzası'ndaki ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek Avrupa'nın doğalgaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya ile bu noktadaki işbirliğini arttırabileceklerini kaydetti. Bu arada enflasyon ve hayat pahalılığı her geçen gün yükselirken sadece son 6 ayda millet bahçelerine 1.4 milyar Türk lirası harcandığı ileri sürüldü. Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatıp yuvarlanacaksınız diyerek anlattığı bahçelerden bir yenisinin de Ankara Bağlum'da yapılacağı kaydedildi. Adalet ve Kalkınma Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2021'de satın aldığı 5 otobüsü boyayarak yeni hizmete sunulan otobüslerle birlikte tören alanına dizdi. Cumhuriyet Halk Partili Ali Öztunç olaya tepki göstererek hizmet veremiyorlar, iş yapamıyorlar, yaptıkları şey algı ve milleti kandırmaya çalışmak diye konuştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Melike Özdemir, önce Gaziantep'te boyanan otobüslerin İzmir'den gelirken çizildiği için boyandığını söyleyerek otobüslerin boyandığını kabul etmek istemedi. Ancak daha sonra otobüslerin boyanması ile ilgili fotoğraflar üzerine bu otobüslerin diğerlerinden ayrı olarak ana hatlarda çalıştırılacağını ve yolcuların dikkatini çekmek için kırmızı renge boyatıldığını açıkladı. Erzincan'daki Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Kayser öğretim görevlisi oldu. Yayınlanan ilanda Kayser'in tarif edildiği iddia edildi. Kayser'den daha yüksek puan alan diğer adayın ise sınava katılmadığı belirtildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 Türk lirası 97 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da muhtemelen akşam saatlerinde sağanak yağışlı 25 derece, Sydney'de muhtemelen sağanak yağışlı 27, Melbourne'da sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18, Adelaide'de kapalı 24, Perth'te yer yer yağışlı 21, Hobart'ta kapalı 16, Brisbane'de açık 29 ve Darwin'de de açık 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Seçim yarışı başlıyor. Biz de SBS Türkçe olarak seçimlere kadar belli aralıklarla seçime ilişkin teknik bilgiler yayınlayacağız. Bu bölümlerin partilerin propaganda savaşıyla, seçmeni kazanmaya yönelik vaatleriyle bir ilgisi olmayacak. Bu teknik bölümlerde seçimin kendisini anlatacağız. Yani bilgilendirici bir bölüm olacak. Seçim nasıl yapılır, tercihli oy nedir gibi pek çok ayrıntıyı bu bölümlerde dinleyebileceksiniz. Tabii seçim kampanyasını da yakından takip edip gelişmeleri seçimlere kadar sizlerle paylaşacağız. Bugün ilk iki bölümde iki seçim bölümümüz olacak. İlki dün ve bugünkü gelişmeler ve siyasilerin çalışmaları. İkincisi de biraz önce bahsettiğim seçime ilişkin bilgilendirici bölüm. Bugün başka bölümlerimiz de olacak. Bu bölümlerde hafta sonunda oynanan maç sonuçlarını kapsayan spor bölümümüz de dahil olacak. Stüdyodan canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Mesajlarınızı yayınımızda canlı olarak yer verme imkanımız olacak. Görüşlerinizi, özellikle de seçim konusundaki görüşlerinizi dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorsanız mesaj gönderebilirsiniz. Numaramız 0429 99 62 63. Hangi partiye oy vereceksiniz ve neden? Bugünkü sorumuz, yanıtlamanız için sormak istediğimiz soru. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sayfamızdan yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Aylardır süren gayri resmi seçim kampanyası, Başbakan Scott Morrison'ın dün seçim tarihini açıklamasıyla resmen başladı. Avustralya federal seçimleri 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Tarihi ilan ettiği konuşmasından önce Başbakan genel valiye çıkarak seçim için gerekli formaliteleri yerine getirdi ve parlamentonun feshini istedi. Sonra da kameraların karşısına çıktı. Başbakan, hükümetinin kusursuz bir hükümet olmadığını ancak seçmenin denenmiş ve bildikleri hükümeti desteklemesini istedi.
It's a choice between a government you know and a Labor opposition that you don't. Our government is not perfect. We've never claimed to be. But we are up front. And you may see some flaws, but you can also see what we have achieved.
Başbakan'a göre Avustralya halkı İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'yi tanımıyor. Pandemi ve savaş koşullarında bilinmeyene yönelerek seçmen riskli bir seçim yapmamalı. Başbakan Morrison'dan sonra İşçi Partisi lideri Albanese de kameraların karşısına çıktı ve seçimi kazanırsa ülkeyi birleştireceğini söyledi.
This election will determine whether we can come together to build a better future. We can seize that opportunity, but you have to vote for it. And that is what this election is about. Building a better future. We are a great country, but we can be even better.
Başbakan Morrison, partisi içindeki kavgalar konusunda da farklı bir manzara çizmeye, partisinin birlik içinde olduğunu anlatmaya çalıştı.
My strong and united team that I've led for these past three years, sitting around that cabinet table just in there.
Başbakan konuşması ardından gazetecilerin sorularına fazla zaman ayırmadı ve basın toplantısını kısa kesti. Yanıtladığı birkaç sorudan biri eski bakan Alan Tudge konusunda oldu. Tudge, yanında çalışan danışmanıyla ilişkisi ortaya çıkınca hakkında soruşturma başlatılmış ve Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılmıştı. Başbakan Morrison, Mart ayında yaptığı açıklamada Tudge'ın aklandıktan sonra görevine döneceğini, o zamana kadar yerine Stuart Robertson vekalet edeceğini söylemişti. Ama ortaya çıktı ki Tudge hala bakan. Gazeteciler konuyu başbakanın önüne getirdi.
Will Alan Tudge be in your cabinet if your government is returned then?
Alan Tudge is still in my cabinet.
Muhalefet lideri Anthony Albanese, Alan Tudge'ın hala bakanlık görevinde olmasını anlamadığını söyledi.
What I found extraordinary earlier on today was the Prime Minister's statement that Alan Tudge is still the Education Minister. Well, it just shows the chaos that's there. Even when people step aside, they've still got their job.
Sağlık Bakanı Greg Hunt seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Morrison seçimi kazanırsa Sağlık Bakanlığını kimin yürüteceğini açıklamadı. Anthony Albanese ise seçimleri kazanırsa gölge bakanlarının bakan olacağını, kabinede değişiklik yapmayacağını açıkladı.
It's my expectation that the front bench will serve in the same positions that they're in now.
Liderler 6 haftalık seçim kampanyasında başta marjinal seçim bölgeleri olmak üzere Avustralya'yı gezecek ve seçmenlerle buluşacak. Muhalefet koalisyondan daha fazla marjinal seçim bölgesine sahip. İşçi Partisi'nin temsil ettiği marjinal bölge sayısı 13. Koalisyonun elinden kaçırmamaya çalışacağı marjinal bölge sayısı ise 5. Başbakan Scott Morrison, İşçi Partisi'nin marjinal seçim bölgelerinden birine gitti bile. Bu seçim bölgesi New South Wales'in güney sahilindeki Nowra. Anthony Albanese de Tazmanya'da. O da oradaki iki marjinal sandalyeyi koalisyondan almayı umuyor. İşçi Partisi liderine bu sabah Launceston'da düzenlediği basın toplantısında Avustralya'daki işsizlik oranı ve resmi faiz oranı rakamlarını bilip bilmediği soruldu. Albanese soruya emin değilim diye yanıt verdi. Bu iki rakam hayat pahalılığının ölçümünde kullanılan en önemli göstergelerden ikisi. Albanese işsizlik oranını sanırım %5.4 ama emin değilim diye yanıtladı. Doğru rakam %4. ve resmi faiz oranı da %0.1. Merkez Bankası'nın resmi faiz oranını Haziran ayından itibaren yükseltmeye başlaması bekleniyor. Başbakan Scott Morrison, kampanyasını yürüttüğü New South Wales Gilmore'da gazetecilere konuşurken, Albanese'yi tökezleten soruya doğru yanıt vererek günün ilk puanını topladı. Evet, mesajlarınız için sorumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu seçimlerde 21 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kime oy vereceksiniz ve neden? Bu soruların cevabını mesajlarınızla gönderebilirsiniz. 0-400-29-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Seçimlere ilişkin iki mesaj var, onlarla devam edebilirim. Morrison amca diyor Necdet Çimenli Bey. Seçmenin kendisine güvenmediğini anladı. Seçim kampanyasında vatandaşına benim için değil ülkenin geleceği için oyunuzu verin dedi. Güzel bir yem olabilir diyor ve ekliyor. Seçmen Avustralya'da İşçi Partisi'ne daha iyi bir yönetim yapacağı için değil, Morrison'ın gaflarından, hatalarından usandığı için oy verecek. İşçi Partisi'ne seçmen diyor Necdet Çimenli Bey gönderdiği mesajında. Sydney'den bir başka dinleyicimiz Ertuğrul Bey, Ertuğrul Akgül. Albanese ilk falsosunu verdi bugün diye yazmış. 45 gün daha var. Kopya çekmeden sınıf geçer mi? Bu konu biraz zorlaştı gibi. Seçmenler doğru karar vermek için süper yorulacaklar zannedersem diyor Ertuğrul Bey gönderdiği mesajında. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, seçimde kime oy vereceksiniz ve neden sorusunu soruyoruz sizlere. Yanıtınızı mesaj olarak gönderebilirsiniz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Bu kez yine seçimlere ilişkin bilgilendirici bölümümüzle birlikte.
Oy kullanabilen Avustralyalıların yaklaşık %96'sı bu yılki federal seçimlerde oy kullanmak için kaydoldu. 18 yaşından büyük tüm Avustralya vatandaşlarının bu zorunlu oy verme sürecine katılması bekleniyor. Ve eğer katılmazlarsa para cezası uygulanabilir. Bu yılın başlarında Avustralya Seçim Komisyonu potansiyel olarak oy kullanmak için kaydolmamış yaklaşık 560 bin kişiyle iletişime geçmeye başladı. Bu yılki seçimler 21 Mayıs'ta yapılacak ve birçok kişi daha oylama yapılmadan olası sonuç hakkında spekülasyon yapıyor. Bazı akademisyenler bu yıl hiçbir partinin çoğunluğu teşkil etmediği bir parlamentonun mümkün olduğunu, ancak bunların hepsinin oy kullanma sayısına ve sonucuna bağlı olduğunu bildiriyor. Olasılıklardan birinin hiçbir partinin veya parti koalisyonunun temsilciler meclisinde çoğunluğa sahip olmadığı bir seçim sonucuyla birlikte hiçbir partinin çoğunluğu teşkil etmediği bir parlamentoyla karşı karşıya kalınabileceği kaydediliyor. La Trobe Üniversitesi'nden yardımcı araştırma görevlisi Ian Tulloch, hiçbir partinin çoğunluğu teşkil etmediği bir parlamento olursa ne yapılması gerektiğini açıklıyor.
And that would then come down to the number of independents, the seven at the moment.
Ve o zaman durum bağımsızların sayısına intikal eder ki şu anda 7 tane bağımsız vekil var diyen Tulloch, bağımsızlar daha sonra hangi büyük partilerin bir hükümet kuracağını belirleyebilirler diye konuştu. Modern hükümetlerde küçük partiler ve bağımsızlar güç dengesini elinde tuttuğunda hiçbir partinin çoğunluğu teşkil etmediği bir parlamento daha önemli hale geliyor. Griffith Üniversitesi'nden doçent Paul Williams, hiçbir partinin çoğunluğu teşkil etmediği bir parlamentonun küçük partilerin tarafsızlığına dayandığını söyledi.
So a government, a party needs to collate 76 seats together.
Yani hükümet kurmak için bir partinin 76 sandalyeyi kazanması gerekiyor. İronik olarak şu anda Scott Morrison'ın Liberal Ulusal Koalisyon'un üzerinde durduğu şey de bu. Parlamentodaki sandalye sayılarını arttırmak istiyorlar diyen Williams, diyelim ki yılın başlarında bir sandalye kaybedilirse bir seçim yapılır ve İşçi Partisi kazanırsa bunun tipik olarak azınlık hükümeti durumuna gireceğini ve resmen hiçbir partinin çoğunluğu teşkil etmediği bir parlamento olacağını söyledi. Seçmenlerin oy verme talimatlarına uymaları önemli. Böylece söz sahibi olabilir ve ülkeyi gelecekte kimin yöneteceğine ilişkin karar verirken bunu hesaba katabilirler. Avustralya Seçim Komisyonu seçmenlerin oy kullanırken bir hata yaptıklarında ve yeniden işaretlemek istedikleri takdirde başka bir kağıt talep edebileceklerini söyledi. Avustralya Seçim Komisyonu oy kullanmanın bir vatandaşın hak ve sorumluluğu olduğunu ve aynı seçimde birden fazla oy kullanan kişilerin ise hapse atılabileceğini belirtiyor. Sydney Üniversitesi'nden Dr. Peter Chen neler olabileceğini tahmin edenler için anketlerin bir miktar gösterge verebileceğini söylüyor.
There are about 17 million Australians who will probably vote in the upcoming election.
Yaklaşan seçimlerde muhtemelen oy kullanacak yaklaşık 17 milyon Avustralyalı var ve anketörler belki 1 ila 2 bin kişilik bir örnekleme üzerinden tüm bu seçmenlerin nasıl oy kullanacağına dair bir tahmin oluşturmayı başardılar diyen Dr. Chen, yani oldukça iyi bir iş çıkarıyorlar ve oldukça doğru sonuçlar elde ediyorlar diye konuştu. Avustralya Seçim Komisyonu'ndan Ivan Akin-Smith, herkesi federal seçimlerden önce kişisel bilgilerini güncellemeye teşvik etti. Oy kullanacaklardan biriyseniz veya yakın zamanda evinizi taşıdıysanız Avustralya Seçim Komisyonu web sitesine gitmeniz ve kontrol etmeniz gerekir diyen Akin-Smith veya seçmen kütüğüne ilk kez kaydolabilir ya da gerekirse bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz diye konuştu. Oy kullanma bilgileri herkesin süreci anlamasını sağlamak için İngilizce ve Avustralya yerli halkının konuştuğu diller dışındaki dillerde de mevcut.
Evet, Avustralya 2022-21 Mayıs seçimlerinde, federal seçimlerinde oy kullanmak için yapılması gereken en önemli adım, ilk adım bir seçmen kütüğünde olmak, yazılmak eğer yeni bu hakkı kazandıysanız veya mesela adres değişikliği gibi bir değişiklik varsa kütüktekinden farklı, kütükteki bilgiler eski bilgilerse bunu güncellemek yapılacak ilk iş ve bunun için bir haftanız var. Seçim komisyonuna kayıt yaptırmak gerekiyor. Bu bilgileri güncellemek gerekiyor. Biliyorsunuz Avustralya'da oy kullanmamanın cezası da var. Birkaç mesaj var. Onlarla devam edeyim. Bunlardan biri BS Rumuzlu dinleyicimizden. Eğer her iki büyük partilere oy vermezseniz yeni bir değişikliklere doğru gidebiliriz. Kapitalizmdir bu sistem. Kötüdür, zararlıdır, acımasızdır ve çıkarcıların sistemidir. Var olan partilerin diktatörlüğünün adına demokrasi diyemeyiz diyor BS Rumuzlu bu dinleyicimiz. Sanıyorum Türkiye'ye ilişkin bir tanesi, diğeri de öyle. O mesajları da okuyayım. Bu hafta sonu iki şeye çok üzüldüm diyor Yenişehirli. Biri Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yenilmesi, bir Türk bir türlü küme düşme bölgesinden kurtulamayışı, bir de diyor Kılıçdaroğlu'nun et ve süt kurumunun önüne gidip kapılar kapalı olduğu için bir litre süt ve yarım kilo da et alamadan eve mutfağa eli boş dönmesi diyor. Bunlar bu dinleyicimizi üzen şeyler. Bir millet ki tarihini hiç bilmiyor, o millete sürekli bir tarih uydurup halkı hayallere sürükler. Şimdi de 2023 masalıyla Lozan Anlaşması kalkacak, petrol çıkaracağız diye yeni Türk halkı ile dalga geçip saltanatını sürdürüyor ve milletin vatanını üzerine geçiriyor. Sonra halifelik ilan eder, Afganistan modeli ile halkı kötüden de beter eder diyor Fatoş Hanım gönderdiği mesajında. Şimdi bir başka konuya geçiyoruz. Yaşlı bakım sektöründe son odak noktası zaten kaynakları yetersiz olan sektörün üzerindeki COVID-19 gölgesi oldu. Ancak sistemin genel yapısı ve içinde bulunanları ne kadar önemsediği hakkında önemli soru işaretleri de var. Kültürel ve dilsel olarak farklı geçmişlerden gelen yaşlıların ihtiyaçları henüz konuşulmuyor. Arkadaşımız Seda Ercan'ın hazırladığı bölümü dinliyorsunuz.
Kraliyet Yaşlı Bakım Komisyonu kalite ve güvenlik oturumu sırasında komisyon üyesi Lionel Briggs sektör için bir vizyon ortaya koydu.
A key feature of our task is a focus on the future and what the aged care system in Australia should be.
Görevimizin en önemli özelliği geleceğe ve Avustralya'daki yaşlı bakım sisteminin ne olması gerektiğine odaklanmaktır. Bakım hizmeti alanların ve sevdiklerinin güven duyabileceği birinci sınıf bir bakım sistemi diye konuştu Briggs. Bu vizyon pandemi ve COVID-19'un yaşlı bakım hizmetleri sakinleri ve çalışanları üzerindeki etkisiyle ilgili manşetlerin gölgesinde kaldı. Birçokları için COVID-19 mevcut sorunları daha da kötüleştirdi. Gazeteci Rick Morton, Skelton Vakfı Araştırma Enstitüsü'nden Trish Prentice ile birlikte yaşlı bakım sektörü hakkında bir rapor yazdı. Raporda, Kraliyet Komisyonu'nun yaşlı bakımı ile ilgili uzun süredir devam eden sistemsel sorunları vurgulamada önemli çalışmalar yaptığını, ancak önemli bir şeyi, yani yaşlı bakımında söz konusu olan kültürel farkları gözden kaçırdığını söyledi.
It was one of the things that came up repeatedly, specifically over and over again.
Bu konunun bütün toplantılarda tekrar tekrar gündeme geldiğini söyleyen gazeteci, Kraliyet Komisyonu'nun son tavsiyelerinden birinde de bu konuya değinildiğini belirtti. Komisyonun bireysel seçim ve kontrol üzerinde durduğunu, ancak bunun kültürden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmadığını ve tam tersi tümden gelip bireylere inmek gerektiğini vurguladı. Yaşlanmada Kültürel Çeşitlilik Merkezi'nin araştırmasına göre yaşlı bakımı hizmetlerinden yararlanan her 3 kişiden biri yurt dışında doğmuş ve ilerleyen zamanda bu sayının artması bekleniyor. Rick Morton, aile ve yaşlanma ile ilgili kültürel beklentilerin göçmen topluluklardaki yaşlı insanların yaşadığı zorluklarda rol oynadığını söylüyor. Morton, Avustralya'nın diğer batılı uluslarla birlikte yaşlılarımıza bakma yeteneğini büyük ölçüde kaybettiğini iddia ediyor. Patricia Larangera, New South Wales güney kıyısındaki Illawarra Çok Kültürlü Topluluklar Konseyi'nde kıdemli proje müdürü. Çocukların yaşlı akrabalarına bakmaması nedeniyle yaşlı bakımı hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda bu hizmetin yaşlı kişinin kendi evinde verilebileceğini söylüyor. Ancak toplumun veya yaşlıların bu konuda da endişeleri olduğunu vurguluyor. Birinin eve gelip bakım vereceğini söylemesi hoş karşılanmıyor. Evime gelen bu kişiler kim? Evime gelip de ne yapacaklar? Evimi alıp beni buradan atacaklar mı gibi şüpheler doğduğunu söylüyor proje koordinatörü. Çok Kültürlülük eski başkanı ve şimdi Avustralya Çok Kültürlülük Toplum Konseyi Başkanı olan Elizabeth Rose ise bu endişeler yüzünden yaşlı bakım hizmetlerinden yararlanma konusunda gecikmeler yaşandığını aktarıyor.
What we're finding is that there's a tendency among seniors, maybe ethnic seniors a bit more so than others, to leave asking for help till the last moment.
Yaşlıların, belki etnik kökenli yaşlıların biraz daha fazla olmak kaydıyla yardım istemeyi son ana bıraktığını fark ediyoruz. Etnik topluluklar yardım istemeyi kendi istekleriyle devlete yük olmayı gururuna yediremiyor diye anlatıyor Droz. Avustralya Çok Kültürlülük Toplum Konseyi Başkanı ayrıca servislere erişimde yaşanan engeller arasında bu gurur duygusuyla birlikte online bilgilere erişim zorluğu olduğunu da söylüyor. Son nüfus sayımından çıkan verilere göre yaşlı nüfusun %60'ı internet kullanmıyor. Diyelim ki evde yaşlı bakım hizmeti alınmaya karar verildi. Bu, göçmen topluluklara mensup yaşlıların karşılaşacağı ayrıca zorlu ve karmaşık bir prosedür anlamına geliyor. Başlangıç olarak yaşlı bakımı için değerlendirilen herkes rutin olarak bekleme listesine alınıyor. Çünkü evde alınan hizmetlere olan talep mevcut arzdan daha fazla. Kraliyet Komisyonu 2020 yılının Haziran ayı itibariyle yaklaşık 103 bin yaşlının evde bakım hizmeti paketi beklediğini ve bu sayının da artacağını tespit etti. Üstelik hükümetin son bütçe güncellemesinde Hazine Bakanı Josh Frydenberg'ün açıkladığı bütçe de aradaki açığı kapamaya yetecek gibi değildi.
We will fund another 80,000 new home care packages, bringing the total to 275,000 home care packages that will be available. We are committed to restoring trust in the system and allowing Australians to age with dignity and respect.
80 bin evde bakım hizmeti paketini karşılayacak kaynak ayırdıklarını belirten Frydenberg, bu şekilde 275 bin kişiye evde bakım hizmeti verilebileceğini söyledi. Yeterli kaynak olmaması evde bakım temelli hizmetlerin popülaritesini azaltmadı. Ancak kaynak sağlansa bile problem sona ermiyor. Elizabeth Rose'a göre farklı dilleri konuşabilen yaşlı bakım çalışanları olmadıkça bütçe olsa neye yarar? Hizmetlere erişimde ve hizmet almada yaşanan gecikmelerin bir sonucu da hizmet bekleyen yaşlının durumunun daha da kötüye gitmesi oluyor. Profesör Irene Blackberry, La Trobe Üniversitesi John Richards Yaşlı Bakım Araştırma Merkezi'nin başkanı. Bu tür gecikmelerin sağlık sisteminin diğer alanları üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu ve kişinin yaşam kalitesini de etkilediğini söylüyor.
Things can escalate very quickly, and you know, if you already starting, you know, at the crisis point, we're not talking about, you know, at the prevention stage.
Bazı şeyler çabucak kötüye gidebilir. Eğer zaten kriz anında yardım istemeye başladıysanız, bazen insanların hastaneye yatmaktan başka şansı kalmıyor, diyor Blackberry. Özellikle uzak ve kırsal bölgelerde buna daha çok rastladıklarını anlatıyor. Scanlan Enstitüsü raporu bu sorunları çözmek için yaşlı bakım sisteminin tamamen yeniden tasarlanması gerektiğini öne sürüyor. Raporun yazarlarından Rick Morton'a göre mevcut sisteme uyum sağlamak için değişmesi gereken göçmen toplulukların kültürel beklentileri değil, Avustralya'nın yaşlanma konusundaki yerleşmiş görüşleri.
The very first thing that we need to fix is that we do not value older people.
Düzeltmemiz gereken ilk şey yaşlı insanlara değer vermememiz, diyor Morton. Malum onların yük olduğunu düşünüyoruz, diye devam ediyor. Yaşlı bakım sektörünü düzeltmekten bahsederken insanların sahip olduğu değerlerden hiç bahsetmiyoruz, diye devam ediyor konuşmasına.
Ve spor. Bugünkü spor bölümümüze Türkiye Süper Ligi'nde hafta sonunda oynanan maçların sonuçlarıyla başlıyoruz. Karagümrük 3, Kasımpaşa 2, Göztepe 1, Kayseri 2, Rizespor 2, Konyaspor 1, Gaziantepspor 0, Trabzonspor 0, Beşiktaş 4, Alanyaspor 0, Malatyaspor 0, Başakşehir 2, Adana Demirspor 3, Altay 1. Haftanın derbisinde Fenerbahçe 2, Galatasaray 0. Antalya Spor, Hatay Spor bugün oynuyor. Trabzon Süper Lig'de açık farkla liderliğini sürdürüyor. Avustralya Futi Ligi'nde de sonuçlar şöyle. Geelong 80, Brisbane Lions 70. Sydney Swans 86, North Melbourne 75. Collingwood 74, West Coast 87. Richmond 99, Western Bulldogs 61. Fremantle 88, Western Sydney 54. Essendon 103, Adelaide Crows 99. Hawthorn 73, St Kilda 142, Gold Coast 92, Carlton 62. A liginde alınan sonuçlar da şöyle. Adelaide 1, MacArthur 0, Western United 1, Wellington Phoenix 4, Western Sydney 1, Brisbane Roar 1, Central Coast 0, Sydney FC 5, Melbourne Victory 3, Melbourne City 0, Newcastle 6, Perth Glory 1. Bu haftanın maçları da şöyle. Yarın Melbourne Victory Brisbane Roar'la, Sydney FC Adelaide United'la. Çarşamba günü de Perth Glory Wellington, Western Sydney Central Coast'la karşılaşıyor. A liginde Melbourne City 3 maç fazlasıyla lider. Victoria NPL'de Anadoluspor kendi sahasında oynadığı maçta rakibi St Albans'a 2-1 yenildi. Anadoluspor 6 haftadır maç kazanamadı. Anadoluspor antrenörü Nick Hegarty maçtan sonra istifa etti. Evet, mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir mesaj daha okuyabilirim aslında. 40 senedir hep liberallere oy veririm diyor Sezai Bey. Geçen birkaç haftadır işçi partisine mi versem, oyumu işçi partisine mi versem diye düşünüyordum. Sayın Albanese'nin işsizlik ve faiz oranlarını bile bilememesi beni hemen yine liberallere yöneltti diyor bu dinleyicimiz. Çok teşekkürler gerçekten bugünkü programımıza yaptığınız katkılardan dolayı. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizlere Secahattin Tanyeli'den dinleyeceğiniz Melek Gibi Masum Yüzüm Var adlı parçayla veda ediyoruz. Çarşamba günü tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.